Ayrım 3.
Bütün bu küçük şeylerin üzerinden de dalga dalga kuşlar geçiyordu. Hızlı, sessiz, kara kara görünen kuşlar. Çordon kırlangıçların nasıl kuşlar olduklarını çok iyi bilirdi. Daha sabahın erken saatlerinde o odun toplamaya giderken, kırlangıçlar telgraf tellerinde küme küme toplanmaya başlamışlardı. Sık ve uzun sıralar halinde dizilmişlerdi tellere. Hepsi birbirine benziyor ve hareketsiz duruyorlardı. Hepsinin karnı beyaz, başları aynı biçimde küçük ve ince, kuyrukları parlak iki çatallı kuşlar. Ara sıra cıvıl cıvıl bir şeyler söylüyorlardı birbirlerine. Sanki hep birden havalanmak ve yola koyulmak için önceden tespit edilen bir saati bekliyorlardı. Güç için yapılan bu toplantıda insanı hayran bırakan bir düzen, bir ciddilik ve büyüleyici bir güzellik vardı. İşte bunlara kuş derim ben, diye düşünüyordu Çordon övgüyle. Ve işte şimdi kırlangıçlar tam onun önünde uçuşuyorlardı. Bütün yazı geçirdikleri yerin üzerinde bir veda turu yapıyor, havada sessiz ama coşkuyla dönüyor, güneş ışığında parlayan kara büyük bir bulut gibi görünüyorlardı. Çordon başını kaldırarak uzun uzun izledi onları. Kırlangıçlar sonbahar renklerine bürünmüş ıssız bahçelerin üzerinde son bir daire çizdikten sonra toplanıp karıştılar, sonra yeniden bir düzene girdiler, uçsuz bucaksız bozkırlara doğru hızla gittiler. Kuş bulutu gittikçe küçüldü, silikleşti, sonsuz uzayın ötelerinden gelen bir şarkının yansıları gibi mavi gökyüzünde hafif bir gölge haline geldiler ve sonra da küçük bir nokta oldular. Kırlangıçlar bilinmeyen diyarlara doğru uçuyorlardı. Onları bu sabah bile görebiliyor, hayran hayran seyredebiliyor, cıvıltılarını dinleyebiliyordu. İhtiyarın yüreğini hafif sarhoşluk veren bir nostalji, bir özlem doldurdu. Gözleri yaşlandı. Artık uzakta hiçbir şey göremiyordu ama yine de bakıyor ve nedenini kendisi de anlamadan ve durmadan iç çekiyordu. Belki de artık dönüş umudu olmayan pek değerli, pek sevgili bir yakınını düşünüyor, ona yanıyordu. Eğer genç olsaydı kırlangıçlara eşlik etmek için bir şarkı söylerdi. Çordon yakınında nal sesleri duyunca birden kendini topladı. Bir atlı hızlı hızlı tepeyi tırmanıyordu. Onu hemen değil ancak yaklaşınca tanıyabildi. Bu komşu köyden ihtiyar Sapar Ali, Sefer Ali'ydi. Ancak cenaze törenlerinde ya da toylarda karşılaştıkları için birbirlerini az tanırlardı. Oralarda karşılaştıkları zaman selamlaşmaktan ibaretti bu tanışıklık. Sefer Ali'nin bir ziyarete, misafirliğe gittiği besbelliydi. Üzerinde kadifeli yeni bir çapan, ayağında uçları sivri kavuçuklu yeni içikler ve başında tilki kürkünden bir tebetey vardı. Elindeki kamçının sapı kızıl üvez ağacındandı. Sefer Ali atın yemini çekerek yüksek sesle ve dostça sordu. "Merhaba demirci, düşüncelerine mi dalmıştın yine?" Çordon eskiden demircilik yapardı. Bu soru karşısında şaşırıp "Kırlangıçlar gidiyorlar," diye cevap verdi. "Ne? Kırlangıçlar mı? Hani neredeler?" "Gittiler bile. Gidiyorlarsa uğurlar ola. Odun mu yükledin arabaya?" "Evet, kışlık odun. Sen nereye gidiyorsun?" Sefer Ali'nin kırmızı yanaklı ve henüz pek yaşlı olmadığı için kara sakallı yüzü mutlu bir gülümsemeyle ışıldadı, çiçek gibi açtı. "Oğluma gidiyorum. Aksay Sovhozu'nun müdürüdür oğlum. Şu Ulu Dağların eteğinde." Sefer Ali böyle derken kamçısını Ulu Dağlara doğru uzatarak gösterdi. "Aksay'ın adını duydum," dedi Çordon. "İşte oraya gidiyorum ben. Bir iki günlüğüne babam gelsin," demiş oğlum. "Emir vermesini bilirler ama biz yaşlılar olmasak hiçbir şey gelmez ellerinden. Torunumu evlendiriyoruz. Geleneklerimize uygun bir toy yapmalıyım. Pek çok kişi davet edildi. Bir de at yarışı düzenlemeyi düşünüyorum." Sefer Ali oğlunun kolhozunda günlerin nasıl geçtiğini anlatmaya başladı. "Bu yıl çok hayvan kırkmış ve çok kaliteli yün elde etmişler. Çobanlara iyi primler verilmiş, herkes müdürden memnunmuş. Oğluna büyük bir ödül verileceği de söyleniyormuş." Bütün bunlar çok iyiydi ama Çordon çok başka bir şey düşünüyordu. Ruhunun ta derinliklerine gömülen Ama orada bile küllerin altındaki köz gibi hep canlı duran o özlem acısı, o yürek sızlatan hasret duygusu kırlangıçlar uçup giderken uyanıvermişti birdenbire. Ve o anda göğsünün üzerinde yeni bir güçle alev alev yanmaya başlamıştı. Uzun yıllar önce bu dünyayı terk edip giden oğlu için duyduğu üzüntüden başka bir şey değildi bu. Eskiden oğlu da çalışmıştı Aksay tarafında bir yerde ve o da bir süre için babasını davet etmişti. Çordon Sefer Ali'nin ne diyeceğini beklemeden ve hiç düşünmeden onun sözünü kesti. Benim oğlum da beni davet etti. Ya senin oğlun da mı orada? Evet diye mırıldandı Çordon birden soğuk bir ürperti geçirerek. Hiç bilmiyordum dedi Sefer Ali de saf saf omuz silkerek. İyi öyleyse nerede olurlarsa olsunlar yeter ki Allah sağlık versin. Hadi bana eyvallah. Sefer Ali böyle dedi ve yola koyuldu. O henüz uzaklaşıyordu ki Çordon'un aklı başına geldi. İçinde bir sessizlik ve yalnızlık fırtınası koptu. Kulakları uğul uğul uğuldadı ve boraya tutulmuş gibi sarsıldı. Neler anlatıyorum ben? Yalan bu söylediğim yalan. Niçin yaptın bunu? Arabadan atlayıp indi ve Sefer Ali'nin arkasından koşarak bağırdı. Dur Sefer Ali, bekle beni. Niyeti yanına varınca doğruyu söylemek, ondan özür dilemekti. Sefer Ali gemi çekip atın başını geri çevirdi. Ne oldu? Neyin var senin? Diye sordu endişeye kapılarak. Çordon nefes nefese geldi. Her şeyi anlatacaktı, onun için geliyordu ama tam yanına geldiği zaman dayanılmaz bir güç oğlunu hayattaymış gibi düşünme isteği onu bu kararından vazgeçirdi. Oğlu kendi sözlerinde can bulmuştu ve şimdi bir başkasının bilincinde de yaşıyordu. Onu bir kere daha gömemez, yok edemezdi. Bu yüzden oğlunun uzun zamandan beri hayatta olmadığını, savaşta öldüğünü söyleyemedi. Biraz daha, birkaç dakika daha yaşatmak istiyordu onu gönlünde. Sonra her şeyi anlatırdı. Acelesi yoktu bu işin. Şey, biraz tütünün var mı acaba? Şu anda içmesem deli olacağım sanki. Varsa biraz ver. Hay Allah, canını almasın. Beni öyle korkuttun ki. Sefer Ali rahat bir nefes aldı ve cebinden tütün tabakasını çıkardı. Aç avcunu, al bakalım. Bu zıkkımın nasıl bir şey olduğunu bilirim ben. Ellerin niye titriyor Demirci? İhtiyarladın galiba. Ne yaparsın? Savaş sırasında az mı çekiç salladım? Üstelik ihtiyarlık da var. Seni yoldan alıkoyduğum için bağışla beni. Hiç önemi yok. Hadi bana eyvallah. Uğurlar olsun. Artık onu daha fazla tutmak hiç iyi olmazdı ve Sefer Ali'nin çabuk gitmesine ve ona oğlunun öldüğünü anlatmak zorunda kalmayışına seviniyordu. Yalnız kalınca bir süre yola baktı, sonra avcunu açıp tütünü yere savurdu ve arabasına doğru yürüdü. Başını öne eğmiş, yavaş yavaş sürüyordu arabayı. Ne yapıyorum ben? Aklımı oynattım galiba, diye söylendi. Yolun ortasında yine durdu, dört tarafa düşünceli düşünceli baktı. Bozkır'ın üzerinde kırlangıçların uçup gittiği gökyüzünü uzun uzun seyretti ve mırıldandı. Yo yo, oğlum var benim. Bir oğlum var ve yaşıyor. Sonra birdenbire acılı, boğuk bir sesle bağırdı. Evet, benim bir oğlum var. Bir oğlum var. Ben de oğlumun yanına gideceğim. Onu göreceğim. Evet, göreceğim. Sonra yine sustu. Çordon köye varıncaya kadar yolda bu durumlara düşmemek gerektiğine, geçmişin geri gelmeyeceğine inandırmak istedi kendini. Buna rağmen oğlunu görmek için o köye gitmek arzusu önüne geçilmez bir yangın gibi büyüdü içinde. O böyleydi işte. Aslında bu yangın yıllardan beri, çok uzun zamandan beri yakıyordu içini. Oğlunu, onun çalıştığı köye gitmeyi, askere gitmeden önce son günlerini geçirdiği yerleri tavaf etmeyi, gezmeyi, ayağını bastığı yerlere eğilip bakmayı hayal ediyordu. Sefer Ali ile karşılaşması o yangından küçük bir kıvılcımın sıçramasından başka bir şey değildi. Şimdi oğlu hayalinde yeniden canlanmış, yaşıyordu. Asla denetim altına alamadığı bu hayaller ve arzular yılların birbirine eklenmesi ve karışmasıyla gerçeğe dönüşüyordu sanki. Köye varışını canlandırıyordu gözünde, oğluyla buluşmasını ve konuşmasını hayal ediyordu. Kuşkusuz oğlu çok sevinecekti. Ah, sonunda gelebildim babacığım diyecekti. o da ona sokulacak. İşte geldim oğlum, merhaba diyecekti. Hiç değişmemişsin. Ben ise gördüğün gibi ihtiyarladım işte. Hayır baba, hayır, o kadar ihtiyar değilsin. Sadece aradan çok zaman geçti. Gelmekte niçin bu kadar geciktin? Kaç yıl geçti? 20 yıl mı? Belki daha fazla. Belki beni özlemedin. Ne demek özlemedin? Hayatım boyunca hep seni özledim, seni düşündüm ben. Bu kadar çok beklettiğim için özür dilerim. Bir türlü karar veremiyordum. Biliyorsun, annen de öldü. Onu gömdük. Senin ölümünden sonra o da yatağa düştü ve bir daha kalkamadı. Ve işte şimdi ben seninle hatıranla övünmek, aralarında yaşadığın insanlara saygılar sunmak için geldim. Bu toprakları, bu dağları, senin teneffüs ettiğin bu havayı, senin içtiğin suları selamlamak istiyorum. İşte yine buluştuk, görüştük oğlum. Niçin öyle durup bakıyorsun bana? Hadi beni okuluna götür, okulunu göster, çok çok sözünü ettiğin köyü göster. Çordon anılarını tam olarak canlandırmakta güçlük çekiyordu. Oğlu Sultan o köyde bir avcının evinde oturuyordu ama şimdi o avcının adını hatırlamıyordu. Yalnız onun iyi bir insan olduğunu, oğlunun onu sevdiğini biliyordu. Şimdi 70 yaşlarında olmalıydı. Hala sağ mıydı acaba? Bu avcı Çordon'un birkaç gün kalmak üzere oraya gelmesini, birlikte o şahane Şahin'i ile ava çıkmalarını kaç defa istemişti. Şahin hala orada mıydı acaba? Bu kuşlar uzun ömürlü olurlar. Avcının bir oğlu vardı. Sultan'ın öğretmenlik yaptığı okulda. 1. sınıfta okuyordu o zaman. 2. sınıfa geçtiğinde savaş başlamıştı. Herhalde çocuk şimdi bir aile babasıydı. Avcının karısı da çok iyi bir kadındı. Ama kolhozda olduğu gibi evde de işi zordu kadının. Bu kadın evlerindeki 2 av köpeğini sultandan kendi köylerine götürüp babasına hediye etmesini istemişti. Bir sürü köpeği besleyecek hali yoktu çünkü. Bir gün sultan o köpeklerden birini kendi köylerine getirmişti. Sırtında kara lekeler bulunan alaca bir köpekti bu. Böğrünün rengi ise sarıydı, hatta kızıla çalıyordu. Ama ne köpekti ya! Böylesine güzel ve kuş gibi hızlı av köpekleri ancak karlı uludağlarda bulunurdu. Yaban keçilerini tuzaklara düşüren köpekler bunlardı. Ama sultan bir gün sonra köpeği geri götürdü. Sahibi bu köpeği için ölür dedi babasına. Onu bu kadar üzmektense kadının aşına katkıda bulunurum daha iyi. Ve o güzel köpek sultanın bisikletini izleyerek koşup gitti onunla. Çordon o köpekten ayrıldığına pek üzülmüştü ama durumu da kabul etmişti. Böyle bir köpek avcı için vazgeçilmez bir şeydi. Oysa kendisi demirci dükkanından ayrılamıyordu. Acaba o köpekler de yok olup gitmişler miydi? Yoksa hala tilki peşinde mi koşuyorlardı? Bunları düşünürken Çordon köye gitmesini gerektiren başka bir sebep daha bulmuş oluyordu. Gidip o adamı görmeliydi. Eğer ölmüşse mezarı başında bir dua okurdu, yaşıyorsa elini sıkar, bir zamanlar oğluna gösterdiği yakınlıktan dolayı ona teşekkür ederdi. Çordon'un hiç aklına getirmek istemediği tek bir olay vardı. O olayı hatırlar gibi olur olmaz, kendini olanca çabasıyla işe verip onu unutmak isterdi. Patates fiyatlarının ne olacağını, kışın nasıl ot tedarik edeceğini, koyunu hangi mevsimde kesip tuzlayacağını, düveyi satmayı mı satmamayı mı düşünürdü. Aslında hatırlamak istemediği o olayı defalarca tekrar tekrar düşünmüştü. Yıllarca ve yıllarca evinde yatıp uyuyamadığı zamanlarda, işinin başında demir döverken, sonra su verirken aklından hiç çıkmamıştı o korkunç olay. Uzun zamandan beri o konuda haklı mı haksız mı olacağını yalnız Allah'ın bilebileceğini kabul etmişti sonunda. Eğer öbür dünyada oğluyla karşılaşacak olursa ona her şeyi anlatacaktı ama af dilemeyecekti ondan. O olaydan sonra şehirde oturan kızları yüzüne karşı onu suçladıkları zaman Çordon yine bir pişmanlık duymamış, bir şey de söylememişti. O acıklı olaydan bugüne kadar kızları onu hala affetmiş değillerdi. Bu sultanın cepheye gönderilmek üzere şehir istasyonuna gittiği zaman olmuştu. Ekim 1941'de iş yerinde demir döverken biri koşarak gelmiş ve ona hemen eve gitmesini, oğlunun veda etmek üzere geldiğini söylemişti. Çordon kirli ve yanık demirci önlüğüyle hemen koşmuştu. Örs ve çekiç sesi hala kulağındaydı. Hızlı gidiyordu. Önce kulaklarına inanamamıştı. Oğlu çok gençti çünkü. Askere gidecek yaşa gelmemişti daha. Ama doğruydu. Çağırmışlardı onu cepheye. Sultan bölge şefliğinden temin ettiği bir atı 4 nala sürerek hasta annesini görmeye gelmişti. Annesi 6 aydan beri hastaydı ve iyileşemiyordu. Babasının da şehre gelmesini ve istasyona beraber gitmesini istemişti sultan. Birbirleriyle uzun uzun konuşacak ve gereği gibi vedalaşacak vakitleri olmamıştı. O zamanlar şartlar böyleydi. Her birinin içinde söylenmemiş o kadar çok söz, o kadar çok düşünce kalmıştı ki. O günlerde halkın kalbinden geçenleri derleyip toparlayacak ve açıklayacak birinin çıkması ihtimali de pek azdı. Çordon atını 4 nala sürerek şehre geldi. 30 kilometrelik o yolda öyle hızlı sürmüştü ki atını, hayvan çatlayacaktı neredeyse. Şehre gelince ilk gördüğü ve onu şaşkına çeviren şey, istasyonun önündeki büyük kalabalık ve tıkanıklık oldu. Herkes oradaydı. Korkuluklarında kızıl kumaşlar sarkan kamyonlar, ot ve saman dolu yaylı yaysız arabalar, bazıları eğerli, bazılarının koşumu çözülmüş atlar. Demir yolunda lokomotifler durmadan keskin düdüklerini çalıyor, vagonların tekerlekleri gıcırdıyordu. Bu kalabalığın ortasında mezralardan, köylerden, şehirden gelen insanlar kaynıyordu. Yaşlılar, gençler, çocuklar. Çordon atından indi ve onu karşısına çıkan ilk arabaya bağladı. Arabalar öylece bırakılmış ve sayısız denecek kadar çok at bu arabalara rastgele bağlanmıştı. Hemen oğlunu aramaya koyuldu. Önündekileri ite kaka ilerliyor, askere gidenlerin nerede olduklarını soruyordu herkese. Ona sevk edilecek askerlerin gar parkında ayrı bir yerde tutulduklarını, oradan ayrılamadıklarını ve az sonra da hareket edeceklerini söylediler. Hemen o tarafa koştu. Orada askerleri sıraya sokuyorlardı. Atları okunuyor, emirler veriliyordu bir yandan. Çordon çaresizdi. O kalabalıkta aradığını nasıl bulacaktı? Ağaçlarda sıradaki askerleri görmesine engel oluyordu. Birden hemen yakınında ''Baba, baba bu tarafa gel!'' diye çağıran sesler duydu. Bağırıp el sallayarak çağıranlar kızlarıydı. Parkın hemen gerisindeydiler. Güç bela kendine bir yol açarak onların yanına vardı ve parmaklıkların gerisinde cepheye sevk edilecekler arasında oğlunu gördü. Oğlu da onu görmüş, gülümseyerek el sallamıştı. Ama gülümseyişinde bir burukluk, bir üzüntü vardı. Çordon'un yüreği sızladı oğlunu görünce. Daha çok gençti oğlu. Bıyıkları bile çıkmamıştı. Öbürleriyle aynı boydaydı ama omuzları görünümüyle bir çocuktu. Henüz büyüme çağını doldurmamıştı. Daha büyüyecekti. Çordon bunu biliyordu. Oğlu iri ve güçlü olacaktı. 2 yıl daha gerekiyordu yakışıklı, güçlü bir adam olması için. Sonraları oğlunu düşündüğü zamanlarda onu niçin yalnız çok sevmekte kalmadığını, çünkü her baba çocuğunu severdi, ona saygı da duyduğunu anlamıştı. Çocukluğundan beri onu biraz yaramaz olsa da sağduyulu bir yaşıtı gibi kendisiyle bir tutuyordu. Kendisi de bilmiyordu bunun nedenini. Bu saygısı oğlu öğretmen olduktan sonra daha da artmıştı. Çordon ona saygılı davranır, kendini görmeye geldiği zamanlarda izci kravatını çıkarmayı unutmuş olsa bile onu hep ciddiye alırdı. Sultan okuldayken izci başıydı. Pek atılgan, pek ateşli bir çocuktu. Ama Çordon onun zamanla uslanacağını, yatışacağını düşünüyordu. Bir erkeği olur olmaz şeyler yüzünden azarlamanın, öğütlerle hırpalamanın doğru olmayacağına inanıyordu. O kendi yolunu bulurdu. Belki kızlarıyla arasındaki uyuşmazlığın bir sebebi de buydu işte. Büyük kızı Zeynep ve küçük kızı Saliha öğrenimlerini şehirde yapmış, evlenmiş, şehirli olmuşlardı. Sonra sultanı da şehre götürmüşler ve sultan ilk öğretmen okulundan mezun olmuştu. 1 yıldan beri de öğretmenlik yapıyordu. Çordon kızlarının yanına varınca kızları onu bir kenara çektiler. Ter içindeydiler, öfkeliydiler ve erkek kardeşlerine pek de yüksek olmayan bir sesle bağırarak onu kahramanlık taslamakla, aptallıkla suçluyorlardı. Büyük bir kalabalığın ortasındaydılar. Kızları telaşlanıyor, sinirleniyorlardı. O kalabalığın, o kargaşanın arasında babayla kızlar arasında bir tartışma başladı. Biliyor musun, oğlun gönüllü yazılmış. Ne, nasıl olur bu? Bölge askerlik şubesine telefon ettik, öğrendik ki askere gitmeyi kendi istemiş, her tarafa başvurmuş bunun için. Hatta hemen cepheye, savaşa gönderilmesini de istemiş. Anlıyor musun? Öbür kız devam etti. Askerlik yaşı da gelmedi daha. Demek buna mecbur olmuş, gerekli görmüş bunu. Kızların ikisi birden gürledi. Mecbur mu, gerekli mi? Baba anlamıyorsun. İkimizin kocası da askerde, yetmez mi? Dönüp dönmeyeceklerini bir Allah bilir. Yapayalnız kaldık. Evin son erkeği, en küçüğü de bir an önce cepheye varmak için sabırsızlanıyor. Bir çocuk gibi yitip gidecek orada. Ona izci başı olduğunu soracak değiller baba. Baba bir şey söylesene, niçin susuyorsun? Ne diyebilirim, elimden ne gelir ki? Git konuş onunla, yanına gitmen için izin alırız. Git, böyle çekip gitmeye hakkı olmadığını söyle. İş işten geçmeden caydırmaya çalış. Vazgeçebilir ve henüz geç değil. Yalnız sen caydırabilirsin onu. Yo, durun diye kekeledi. O ortamda, o kargaşada kararını vermiş birini bu kararından caydırmaya çalışmanın imkansız olduğunu, doğru da olmayacağını kızlarına anlatmakta güçlük çekiyordu. Oğlu verdiği sözden nasıl dönebilirdi? Sözünden caymaya kalkışsa, aynı sıradaki asker arkadaşlarının yüzüne nasıl bakardı? Sonra onun için ne derlerdi? Ve kendisini ne duruma düşürür, kendisi için ne düşünürdü, ne derdi? Bunu yapmamalı, utanç verici olur. Ne? Utanç verici ha? Kimden utanacak? Kim tanıyor onu burada? Aman Tanrım, onun var ya da yok olmasından kime ne? Kimin ihtiyacı var onun kim olduğunu bilmeye? Kendisinin, kendisi kim olduğunu bilecek ya. En önemlisi budur işte. Kendisinden kaçamaz, dedi Çordon. Yapma baba, durdur onu. Bir çocuk o daha. Hadi vakit varken caydır onu. Bu sırada kalabalık dalgalandı. Bir hayhuy içinde insanlar sağa sola açıldılar. Bando bir marş çalmaya, kızıl bayraklar dalgalanmaya ve askerler sıra halinde parktan çıkmaya başladılar. Trene binecekleri anons edildi. Çordon'un kızları kollarına asılarak bando sesi ve yüzlerce insanın bağırışmaları arasında onu sıkıştırmaya, yalvarmaya devam ediyorlardı. Çabuk sorumlu subayı görelim. Subay istasyonda, oğlunu kurtarmalısın. Baba, hasta annemin hatrı için, onun canı için, annemizin hasta olduğunu, ölmek üzere olduğunu söyle subaya. Bu sözler Çordon'u iyice sarstı. Onu kalabalığın arasından çekip, acemi sevkinden sorumlu subayın bulunduğu yere doğru sürüklediler. İstasyon binasına büyük bir taş merdivenden çıkılıyordu ve merdivende dop doluydu. Kızlar ona kanter içinde ateş gibi yanan vücutlarının yaşlı, tasalı, cesur ve aynı zamanda umutsuz bakışların arasında babalarını yukarı doğru çektiler. Tamburlar gürlüyor, marş çalınıyor, askerlerin veda bağırışları arasında Çordon acılar içinde ruhunun sessiz çığlığını duyuyordu.